21. ayrım, sayfa 190. Gündelikçi bir terziye kaba dikişini yaptırdıktan sonra Gülcan kendisi süsledi gelinliğini. Göğüs kısmını tül divanı inciler kurdeleler işledi. Atilla'ya duyduğu özlemin, birbirine ait olmayı bekleyişin kumaşa akan pırıltılı taşkınlığıydı bu çaba. Çeyiz hazırlandı, evi döşendi. Atilla'nın ailesinin kasabadaki iki katlı evlerin üst katında oturacaklarına karar verildi. Kiracı çıkartıldı. Nikah ve düğün, Gülcan'ın 19 yaşından 2 gün aldığı 15 Haziran 1972 gecesi belediye salonunda yapıldı. İlhan'la Armağan İstanbul'dan kalkıp gelmişlerdi, sınav zamanı olmasına rağmen. Gülcan onları güzelliğini, mutluluğunu görsünler diye ısrarla çağırmıştı. Ama ikisi de bu evliliği erken buluyor, hoşnutsuzluk görüyorlardı. Erken sözcüğünü şakayla karışık, incitmeden söylemişlerdi. Atilla'yı yanlış bir seçim olarak gördüklerini ise kuşkulu, onaylamaz bakışlarla belli etmişlerdi. Gülcan erkek kardeşlerinin kız kardeşin evleneceği erkeği başlangıçta biraz yadırgayıp kıskandıklarını çok duymuştu. Tersi de oluyordu bunun. Görümcesi de mutlu görünmüyordu. İbrahim Ağa, düğünün şanına uygun olması için hiçbir şeyi esirgememişti. Yemekli, içkili, kasaba illerinden gelenlerin de çağrılmış oldukları bir tören düzenlenmişti. Mutlu muydu babası? Öyleydi. Belli olmazdı ruh hali dışarıdan. Yüzü çok öfkelendiği zamanlarda dünyasını iş dünyasına yansıtmazdı. Gücünü gururundan, belli etmeden acı çekme yeteneğinden alıyormuş gibi kapalı dururdu çizgileri. Ama o gece tatlı, anlaşılabilir bir ifadeye bürünmüştü. Hiçliğe doğru çıktığı yolculuğun farkında olan, ölmeden kızını bir emanetçiye bırakmanın her şeye karşın doğru olduğuna inanmaya çalışan bir yüz. Atilla boyunu Gülcan'a uydurmak için altları kalın, topukları dolgun bir ayakkabı giymiş, Gülcan ise olabildiğince kısa topuklu bir gelin ayakkabısı seçmişti. Boyları denk görünüyordu bu yüzden. Ama gelin o kadar güzel ve tatlıydı ki konukların hepsi bu olağanüstü, tanrısal güzelliğe bakıp söylenceye göre kasabanın sırtını yasladığı dağlarda yaşamış olduğu varsayılan kutsal bakirenin suretinin olsa olsa böyle olacağını fısıldıyorlardı birbirlerine. Damat o kara kuru, neredeyse kavruk, bıçkın delikanlı ise neye uğradığını anlayamamış, kendi talihine ağzı açık kalmış gibi şaşkın, uyumsuz, hindi gibi kabararak dolaşıyordu ortada. Gücan sonsuza kadar onun olmaya, ruhunu ve bedenini bütün çıplaklığıyla ona vererek yeni, bambaşka biri, tensel bir varlık, bir kadın olmaya hazırlanıyordu, iyimser, arı bir sevgiyle. Ama Atilla diye düşündü, kibir ve iktidarın sembolü olarak o güzelliği, kırılganlığı ve masumiyeti, baştan göz dağı verme inancına uygun, en incitici, en yıkıcı biçimde nasıl ele geçireceğini, ganimeti yağmalamaya nasıl dönüştüreceğini zaten biliyordu. Gerdek odasında baş başa kaldıklarında bir hayli sarhoştu Atilla. Gidip yüzünü yıkamış, başını musluğun altına sokup ıslatmıştı. Gülcan'ı biraz ürküten düşmanca bir ifade vardı yüzünde. Küçük yaşta öğrendiği, olgunlaştıktan sonra doğruluğuna katıksız inandığı, sert, erkeksi tutumunun işe yarayacağından emindi kesinlikle. Gene de yoğun bir tedirginlik vardı üstünde. Ceketini çıkartıp atmış ama hemen soyunmamıştı. Telaşlıydı. Doğallıkla değil, yapılması gerekli olduğu için yapılacak bir iş varmış gibi ortada. Başarısız olabileceği korkusuydu belki de bu. O zaman düşünemezdi bunu Gülcan. Öyle olabileceğini çok sonraları anlamış, buna sayısız kez tanık olmuştu. Gülcan bu yabancı adama içinde yarattığı rahatsızlık duygusunun ne olduğunu anlamak, tanımak, bilmek ister gibi bakmış ve damatlık gömleği omzundan hafifçe sarkan, ayakkabılarıyla göründüğünden daha kısa, çelimsiz ve bedenin üst kısmının altından gelişkin bir adam görmüştü. Siyah düz saçları bir yantinin arkaya taranmış parlıyordu. Bir elinin parmaklarını kemerine takmış bir şeyler söylüyordu Gülcan'a. Senin hasretinden. Yollu ucuz bir şeyler. Alaycı gözleri tetikte, meydan okuyarak. Sonra tavandaki lamba söndürülmüş, gece lambasından gelen ışıkla odaloş, ipeksi bir sese bürünmüştü. Gülcan yatağın kıyısına oturmuş, Atilla'nın gelip duvağını açmasını, onu öpmesini bekliyordu. Filmlerde böyle görmüş, böyle olacağı söylenmişti. Belki de bir yüz görümlüğü takacaktı ona kocası. Atilla ona yaklaşmış ve yüzünü aç, avına atılmaya hazır bir avcı gibi bakmıştı bir süre. Sonra dişlerini sıkarak üstüne saldırmıştı. Dehşete kapılarak yatağın bir ucuna kaçmaya çalışan Gülcan'a şiddetli bir tokat atmıştı sonra. İçgüdüsel, delice bir istek değildi bu. Tersine, bilinçli olarak erkekliğin, o kadına evlilik tacını bağışlatan, yüreğin haklarını ilk geceden onaylatıp kabul ettirmek ve duygularını kışkırtan kadını oracıkta yıldırıp bundan böyle herhangi bir kadınlık talep etmesini önlemekti. Düşman zalim, savaş çok vahşiydi. Gülcan'ın gelinliğiyle elleri işlediği inciler gözyaşlarına karışarak yerlere saçılmıştı. Direnmesi, yalvarması hiç işe yaramamış, gücü tükenmiş, dolu düzgün giden bir atın kuyruğuna bağlanmış bir düşman gibi kanayarak, yaralanarak, sürüklenip savrulmuştu. Soluk sola, titreyerek, yüreği paramparça. Ve neden sonra aldatılmış, ölü, kala kalmıştı. Aşk acımasız, çirkindi. Sevmek iğrenç ve nefret verici. Sevişmek çok çabuk ve soğuktu. Hayır demişti hep Gülcan. Hayır, hayır. Gene de kanlı çarşaflar oda kapısının önüne atılmıştı ilk gece. Utkusunu herkes görsün diye. Kadınlar hoşlanırlar sertlikten demişti Atilla daha sonraları bir gece. Sen soğuksun, ben fırıldak, oynaşmayı bilen kadınları severim. Cehenneme kadar yolum var demişti Gülcan. Soğum çünkü sen bir hayvansın. Bana zevk veremiyorsun. Korkunç bir dayak yemişti bunun üzerine. Soğuk değildim. İnsan bunu hissetmez mi diye düşündü Gülcan. İstediği herhangi bir kişiye ya da erkeğe yönelmiş değildi. Ama içinde bir yerde uykuya yatmış olduğunu biliyordu. Yüreğindeki dayanılmaz boğuntudan, karamsarlıktan, uykusuzluklarından, sinirliliğinden ve kadınların cinsellikten söz edip şakalar yaparken aşırı gerilmesinden anlıyordu öyle olmadığını. Ama tek başına cinsel açlık değildi bu tabii. Hayatındaki başka açlıklarla sevgi, şefkat, anlayış, yumuşaklık, paylaşma gibi eksikliklerle birleşip çoğalan bir gedikti. Atilla'ya aşık olduğu zamanlardaki o sıcak, güçlü duyguları yitirdiği ve onu bir düşman olarak görmeye başladığı, dahası iç kinle dolduğu zaman düştüğü boşluktan doğan bir şeydi. Cinsel isteğinin ancak sevdiği erkek tarafından uyandırılıp doğrulabileceği inancına varmıştı sonraları. Ve o zaman kocasına soğuk ama kendine yeterli bir kadın olarak kalmayı yeğlemişti. Üzüntü, öfke, hayal kırıklığı ve utanç duysa da sonrasında. Böylece giderek daha az arzu duymaya başlamıştı. Kesin olan 40 yaşına varmadan cinsiyetsiz hale geldiydi. Evlendikten sonra babasının yanında işçilerin köylerden toplanması getirilip götürülmesi işinde çalışmaya başlamıştı. Atilla kayınbabasından korkuyor, onun yanında saygılı, işbilir görünmeye özen gösteriyordu. Babası kızının durgunluğunu, neşesizliğini sezdiği halde hiçbir araya gelmemişti. Gülcan evlendikten birkaç ay sonra baba evine dönmeye kalkışmış ama babası ertesi gün Atilla'yı çağırıp al götür karını. Bir daha el kaldırma yoksa seni vurdururum diyerek evine göndermişti. Bu uyarıdan uzun vadede bir yararı olmamıştı elbette. Zaten hastaydı babası. Düğünden bir yıl kadar sonra da ölmüştü. Miras bölüştürülürken bir sürü uyuşmazlık, uzlaşmazlık çıkarmıştı Atilla. Orası olmaz, biz bu bahçeyi isteriz. Az oldu, çok oldu gibi şeyler. Kandırıldığını, ağabeylerin en iyi yerlerini almaya kalkıştıklarını söyleyerek vır vır edip durmuş. Onların yüzüne konuşması da Gülcan'ı tüketmişti. İlhan ve Armağan çok üzülmüşler, çok kırılmışlardı o günlerde. Şiddetli tartışmalar olmuştu aralarında. Sonunda İlhan anlaşmak için toplandıkları bir gece onu odadan kovarak dışlamış, ilişkisini kesmişti. Evliliklerinin ikinci yılı başında babasının ölümünden ve Sinan'ın doğumundan hemen sonra bunalıma girmişti Gülcan. Bebeği emzirmek, bakmak, dansı görmek bile istemiyordu. Odasına kapanıp yataktan çıkmaz olmuş, yiyip içmemiş, konuşmamıştı. İlk günlerde epey dayak yemişti bundan ötürü. Sap gibi zayıf, sapsarı, güçsüz, hasta bir kadın haline geldiğinde görümcesi eteklerini beline sokup evin yönetimine sıvanmış, bebeğe bir süt anne bulmuş, bakımını üstlenip yıkayıp paklamış, kardeşinin rahatını bu nane molla gelinden çok daha iyi sağladığını kanıtlamak ister gibi görünmemiş bir hamaratlık sergilemişti. Görümce ve kaynananın zehirli dilleri hor gören suçlayıcı bakışları altında daha da kötüleşmişti Gülcan. Sonunda onu bir doktora götürmek zorunda kalmıştı Atilla. Çok bunalmış demişti doktor. Dışarı çıkarın, gezdirin. Deniz kıyısında oturtun. Ferahlasın biraz. Doktordan çıkınca dosdoğru sahile götürmüştü onu Atilla. Soğuk bir kış günüydü. Arabanın kapısını açıp başıyla denize işaret ederken haydi bak bakalım demişti. Bak da gözün gönlün açılsın. Birden kapı ağzında kocasını gördü. Orada dikilmiş bakıyordu. Allah kahretsin. Meyhaneye çevirdin evi dedi Atilla. Esrar tekkesi değil ya dedi Gülcan nefretle. O bezgin inatçı bağdaşmazlıkla ondan yana konuşarak. İtirazın mı var? Ne istiyorsun? Ne var? Dışarı çıkıyorum bir şey lazım mı? Ekmek ve sigara al. Ona baktı. Odanın loşluğu ve arkasındaki koridorun aydınlığı yüzünden kapının dikdörtgeniyle çerçevelenmiş, basık, kara bir gölge gibi görünüyordu. 30 yıla yakındır hayatını karartan bir gövde. O sonu gelmez gecelerin, günlerin, bu aşağılık ve yaptıklarından asla pişmanlık duymayan yaratığın eseri olduğunu yeniden ve derinden hissetti. Onca yıl, o ışıklı kapının öte yanına geçmesini engelleyen, yolunu, ışığını kesen tek şeyin bu biçimsiz, atsız gölge olduğunu düşündü. O karardı ki, baktığında ona çocuk doğurmamış olduğunu, çocukların kesinlikle ondan olamayacağını düşünmüştü çok zaman. O çocukları evlenmeden önce kendi başına yapıp yüreğinde saklamış olduğuna, onun evinde de ruhunda taşıyarak getirdiğine inanmak istemişti. O gövde kendisine her yaklaştığında onun için içki gibi, esrar gibi bir şeyim ben diye geçirmişti içinden. Bertan'ın karısı gene evlenmiş dedi Atilla, çarpık bir gülümsemeyle. İki kocayı mezara yolladı. Bu üçüncüsü. Bak ne karılar var. Sen bir türlü haklayamadın beni. Boş boş konuşma dedi Gülcan. Bana ne orospudan. İnşallah layığını bulmuştur. Dikilip durma orada hadi. Ölen ölünmüyor işte gördün mü? Çekil başımdan. Dış kapı açılıp kapandı. Gülcan mutfağa girip bir daha içki doldurdu. Salona dönerken yine aynı ilişti gözü. Bu kez durup kısacık göz attı kendine. Katılaşmış ama henüz tümüyle kaybolmamış bir güzellikten kalan izler vardı bu yüzde. Bir de artık yalnızca dayanıklılık olarak nitelendirilebilecek soğuk bir özgüven. Pekala diye düşündü. Geri dönüp kanepeye otururken. Oya gene evlenmiş demek. İkinci kocasının 45'lik bir market sahibi olduğunu ve karının yatağında kalpten gittiğini duymuştu 2 yıl önce. Bazıları ne çabuk unutuyor. Nasıl beceriyorlar bunu acaba? Herkes unutmuştu Bertan'ı. O acıklı ölümü hiç yaşanmamış gibi olmuştu. Öleli 8 yıl olduğu halde mezarı bile yaptırılmamıştı daha. Benim derdim çoktu ama hiç olmazsa abileri ilgilenselerdi ya diye düşündü. İlhan'la Armağan kadınlara, eğlenceye, gece hayatına düşkünlüğü, malını mülkünü bu uğurda harcaması, hayatta başarısız, aptalca şeyler yapan bir adam oluşu yüzünden kınamışlardı onu hep. Dışlamışlardı. Bak şu serseri derlerdi. Rahatsız olurlardı sözü geçtiğinde ya da yan yana geldiklerinde. İflah olmaz tavrı takınırlardı. Bir insanın ender olarak doğuştan kötü olabileceğini, insanı kirleten şeylerin çevresiyle ilgili olduğunu bilmeleri gerektiği halde çok uğraştık adam olması için diye savunurlardı kendilerini. Ne yapmışlardı kasabaya gelip gittikçe ona öğüt vermekten başka? Peki ama Gülcan ne yapabilmişti ki? Bertan ailesinden çok ezdeni oldu diye düşündü. En yolsuz, yordamsız kalanımız oydu. Başka biri olabilirdi belki. Ama yetişmesi babamın en zayıf olduğu zamanlara denk gelmişti. Annesi öldüğünde 8 yaşındaydı Bertan. Sessiz, huzursuz, cılız bir çocuktu. İçinde misketler, kuş tüyleri, güzel biçimli çakıl taşları, deniz kabukları ve boş mermi kovanlarını sakladığı bir torbası vardı. Ona sarılarak uyurdu geceleri. Gülcan'ın karşısına oturup gözlerinde bir şeyler bekleyen bir pırıltıyla okulda öğrendiklerini anlatırdı. Bazen mutfağa gelir, yumruklardı ablasının körü körüne, nedensiz, acı bir öfkeyle. Hem acıklı hem de tutarsız bu öfke. Öcünü annesine çok benzeyen ablasından almaya çalışıyordu belki de. Geniş yüzünde kahverengi gözleri gereğinden büyük görünürdü. Her an kırgınlığa dönüşebilecek bir yakınma vardı bu gözlerde. Sokakta oynarken mızıklanır, ikide bir söylenip ağlayarak eve dönerdi. Okulda pek başarılı değildi. Ama bunu umursayan yoktu. Resim yapmayı, kağıtları katlayıp oyuncaklar üretmeyi seviyordu. Ortaokul 2. sınıfta birdenbire gelişmiş, boyu uzamıştı. Omurgasını taşıyamıyormuş gibi öne eğilerek, yaylanarak yürüyordu. Ruhu hep çocuk kalmıştı nedense. Kocaman bir adam olduğunda bile duygusallığını kabadayılığıyla kendi duyduğu çocuksu acımayı korkusuzlukla kapatmaya çalışan iri yarı bir oğlandı. Ortaokulu zar zor bitirdikten sonra babasının yanında çalışmaya, ürünlerin sandıklanıp yüklenmesi, hesapların tutulması türünden işleri yapmaya başlamıştı. Babasına hayranlık duyuyordu. Daha da çok ağalığına, hükümdarlığına, efendiliğine, para kazanmasına. Baba öldüğünde büyük bir boşluğa düştü. 17 yaşındaydı. Bahçe ve içindeki baba evi Gülcan'a kalmıştı. O evde tek başına Bertan'ın yanına taşındılar Atilla'yla. Evi onarıp yenilediler. Mutfağın yanına bir oda daha eklediler. Gülcan görümcesinden bıkmıştı zaten ve vesayetini aldığı Bertan'a sahip çıkmak istiyordu. Miras bölüşülüp topraklar dağıtıldığı için babasının dönemindeki işleyiş sona ermişti. Kalan bahçeler yalnızca Gülcan'ın ve Bertan'ınkilerdi ama işleyecek kimse yoktu. Ürünü mevsim başında dalında toptancı kabzımalları satmaya başlamıştılar. Bertan başı boştu. Gülcan'ı hatta kendisini hoş tutan Atilla'yı da seviyordu. Ama ne yapacağını, neye tutunacağını bilemez durumdaydı. 18 yaşından başlayarak kendi parasını kullanma konusunda diretti ve çevresinden topladığı yağcı, iyici serserilere ağlık rolü oynamaktan zevk almaya başladı. Bir bire haneye gidiyor, coşunca bütün içkileri ısmarlıyordu örneğin. Reşit olduktan sonra ilk işi gösterişli bir spor araba almak oldu. 20'sine geldiğinde her türlü rezilliği yaşayıp öğrenmişti. Kendisine karışıyor diye Gülcan'a rest çekmiş, küçük bir eve taşınmıştı. Başı sıkıştığında ya da bunaldığında ablasına koşuyor, kendi kusurlarını sıralayıp pişmanlık göstererek sözler veriyordu. Ama sonra eskisi gibi yaşamayı sürdürüyordu. 21 yaşındayken kasabada birçok oğlanla adı çıkmış birine tutuldu. Kız onu baştan çıkarmıştı söylediğine göre. Gönül eğlendiriyordu. Ama o kadar yalnız ve sahipsizdi ki kendini zorlaya zorlaya kızı sevdiğine inandırdı. Ailesi bu ilişkiye karşı çıkıp Oya'yı eve kapatınca da yanıp tutuşmaya başladı. Çok konuşkan, tatlı dilli, canlı, neşeli bir kızdı Oya. Ana sevgisiyle cici bir oyuncağın, böyle bir çekicilikten hiç yoksun değildi. Birleşimiymiş gibi görünüyordu Bertan'a belki. Ya da ondan bir şefkat buluyordu. Oya'nın babası kasabada tefeci olarak tanıtılan otogalerileri, döviz bürosu ve söylentilere göre mafya ile ilişkileri olan varlıklı bir adamdı. Kız kendini öldürmeye kalkışınca evlendiler. Birkaç yıl her şey yolunda gitti. Üst üste iki kızları oldu. Bertan ne iş yaptığı belli değilse de kayınpeder ve kayınbiraderlerinin yanında çalışıyor, onların sıkı denetimi altında mutlu genç baba rolünü oynuyordu. Derken sıkıldı. İzmir'e kaçamaklar yapıyor, çok içiyor, hır çıkaran karısını dövüyordu. Satılık kadınlarla aldatıyordu onu. Kavga gürültüyle birkaç yıl daha geçti. Evliliğin onu öldürdüğünü, köle haline getirdiğini söylemeye, evini terk edip sık sık Gülcan'da kalmaya başladı. Boşanmaya kalkıştığında kayınpederi ona bağımsız bir otogalerisi açtı, barışma bedeli olarak ve Bertan yeni bir umutla karısına döndü. Anlattığına göre Oya seks manyağı ve babasıyla abisi boşanırsa ortalığa düşmesinden korkuyorlardı. Bertan ise kumardan, çevresinde topladığı bir takım adamlara para yedirmekten vazgeçmiyordu bir türlü. Bir arabayı iki ayrı kişiye satmaya, çek senet yolsuzlukları yapmaya başladığında başı derde girdi. Kayınbabası senet imzalayarak borçlarını ödeyip çıkardı onu içeriden. Galeri kapandı. Ama değişen bir şey olmadı. Durmadan yüksek faizlerle borçlanıyordu karısının ailesine. Toprakların en iyilerini satmış, batırmıştı. İçkiyle birlikte ilaçlar alıyordu. Yarı ruh hastası, bakımsız, aşağılık bir insan gibi dolanıyordu ortalıkta. Boşandı. Yaşadığı kötülükler yazgısından doğmuştu. Kimseden özür dileyecek değildi. Hiçbir suçu yoktu. Şansı yaver gitmemişti. Pis bir otelde kalıyor, kimsenin yanına sığınmak istemiyordu. Oya'nın babası birikmiş borçlarına karşılık kalan topraklarını tümüne el koyduğunda Bertan 33 yaşındaydı. Yalnız, parasız, kendini koyvermiş bir adam olarak 2 yıl daha süründü ve bir Kasım sabahı çocuklarını görmek üzere gittiği evden kovulduğunda her şeyin bittiğini düşündü. Kasaba pazarı vardı o gün. Yolun üstündeki tezgahtan bir kangal urgan satın aldı. Sonra eskiden kendisine ait olan en sevdiği mandalina bahçesine gitti. Bir zamanlar babasının bahçesinin kıyısına elleriyle diktiği erik ağaçlarından birini seçti. Ayağının altına oracıkta duran tahta kasaları koydu ve kendini astı. Gülcan yaşamın bu yükü taşımasının asıl güçlüğünün yorgunluk duymak, bu yorgunluktan utanmak ve kendini saklamak zorunda kalmak olduğunu düşündü. Üstündeki giysiler ağır geliyordu şimdi. Göğsünü, bacaklarını, kollarını sıkıyorlar, soluğunu daraltıyorlardı. Çocukken bir gün 5 yaşında olmalıydı. Annesini bağıra bağıra ağlarken görmüştü. Büyüklerin böyle ağlayabileceklerini bilmiyordu o zaman. Bilinçle değil. Ama eğer büyükler de böyle boğulurlarsa bir acıyı ağlayabiliyorlarsa dünya yeterince korunaklı bir yer değil duygusuna kapılmış olmalıydı. Çünkü o da annesiyle birlikte ağlamaya başlamıştı. Huzursuz bir kıpırdanışla oturuşunu değiştirdi. Sonra annesi birden susmuş, onu elinden tutup bahçeye çıkarmıştı. Odanın karanlığından sonra bahçenin aydınlığı bir an gözlerini kamaştırmıştı. Birlikte çiçekleri sulamışlar, kediyle oynamışlardı. Küçük sarı bir kedi yavrusuydu ve çabucak unutmuştu Gülcan annesinin ağladığını. Şimdi bunca zaman hiç unutmamış olduğunu anlıyordu oysa. Ne annesinin yaş dolu hüzünlü gözleri, ne kediye, ne asmadan sarkan örümcekli korukları. Yeniden o günkü masumluğuna dönebilmek için pek de güçlü olmayan bir özlem duydu. Ama artık olağan, normal bir hayat yaşamayacak ölçüde kırılıp sakatlanmıştı. Ölümü ise yedekte saklı tuttuğu, kendi zamanını bekleyen bir şeydi. Basit, çok basit bir şey. Küçük oğluna söz vermişti böyle bir şey yapmayacağına dair. Ağabeyinin ölümünden sonra ondaki duygusallığın farkına varmıştı. Önceden heyecan içinde deli dolu bir gençten şimdi açıklı bir ağırlık, hantallık ve tutukluk gelmişti üstüne Orhan'ın. Yazık ki umduğu gibi mutlu olamayacaktı. Tutkusu, hırsı yoktu. Ne yapalım diye düşündü. Varsın öyle yaşasın. Aç açık değiliz ya. Gülcan kendini dünyanın paraya tapan, onu her şeyden çok önemseyen insanlarından üstün tutmuştu her zaman. Eğer insan bir şeyi sevecekse bunun ille de maddi olması gerekmediğini düşünürdü. Yeter ki merak olsun, bir şey yapsın. Oysa hayat ona bu inancın ne kadar gereksiz olduğunu göstermişti. Çünkü güçlü olanlar parayı sevenlerdi. Güçlü olmak da güçsüzlükten, yalvarıp yakarmaktan, boş gezip yanlışlıklara düşmekten başlayıp bitirememekten her zaman için daha iyiydi. Yanlışlar yapmak, bu yüzden dikenli tellere dolanıp acı çekmek, her şeyi kargaşaya boğup çekip gitmek ama güçsüzlerin başına gelen şeylerdi. Öte yandan para saldırgan bir şeydi. Dayak, cinayet, ırza geçme gibi. Burnundan tuzlu gözyaşlarının tadını duydu. Gözyaşlarının kaynağı içindeydi. O kadar kara, derin, kırgındı ki içi. Kendini toplamak çabası boşa çıkıyordu. Sevdiği ve kaybettiği insanlar için ağlıyor ama ağladıkça daha değişik duygular kabarıyordu içinde. Bundan böyle yarını olmayacaktı. Bugünü bile olmayacaktı. Dünü, dünleri olacaktı yalnızca. Öylesine. Derin bir kırgınlık kapladı içini. Düşünmenin, mantığın ötesine geçmiş hissetti kendini. Gözlerini kurulayıp kalktı. Havada asılı kalmış gibi bir an bekledi. İlhan abim gelecek diye düşündü. Eğer onu almaya geliyorsa asla boş dönmezdi. Ya kapıcı da olsa götürecekti kendisini otele, biliyordu. Karşısına böyle çıkarsa da kızacaktı. Serin bir duş iyi gelebilirdi. Sonra biraz uyurdu belki. Akşama epey vakit vardı daha. Hayatta en zor şey, insanın hak etmediği acılara düştüğünde bile hayatı sevmesidir demişti İlhan geçen gün geldiğinde. Felakete uğrayanın yaraları ancak böyle, içinden gelen bu güçle iyileşebilir. Gerçekle savaşmaktan vazgeç artık. Güzel sözlerdi. Her bakımdan güçlü olan insanlar için hayatı sevmek hiç de zor değildi. Umursamaz, acısız, yaşamak kimin için kolaydı. Boğazındaki tıkanıklık başına doğru yükseldi. Ama bu da bir çeşit ölüm, ruhun ölümü değil miydi?